الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يحزن جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. محترم المسلمين، Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlık için gönderilmesinin mühim gayelerinden bir tanesi, Allah'ın rızası istikametinden bir beşeri teşekkür, bir beşeri tekebbündür. İnsanın insanca varlığına yeni bir şey ilave etmem, ona Muhammedilik ilave etme sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilaveyi yaparken insanın Allah'la münasebetini takviye etmem. Hazreti Adem'den onun devrine kadar yaşayan insanlığın yeniden kendisini kontrol etmesin. Yükselmek için yeniden hazırlığa geçmesin. Yeniden tepeden tırnağa kendisini süzmesin. Durumunun bu işe müsait olup olmamasına bakmasın. İşte bu hususlarda ders vermek üzere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şan-ı yüce bir nebi olarak gönderildim. Ve kendisine inananlar için bu işi temin ettim. Kendisine inananlar temiz güvercinler gibi pervaz edip yücelere yükseldiler. Onu tanımayanlar ise baş aşağı kayyalara gittiler. Bu yüce ahlakın tesisi ve bu ahlaka göre bir cemaatin teşkili Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayelerindendir. Onun içindir ki, onun ümmeti içinde bu ahlakı tesis etmem ve bu ahlakla cemiyet cemaat teşkil etmem. Ailelerin manevi havasını bu ahlaka göre tesis etmem. Onun ümmetinin fertlerinden her yerlerinin derdi, davası ideali olmalıdır. Her fert bu mevzuda kendine çeki düzen verecek. Kendinden istenen şeyi yerine getirmeye çalışacak. O ahlak-ı âliyenin rasıh ve huy haline gelmesi için lazım gelen şeyleri yapacaktır. Ahlak-ı âliye terdatla içimize girecek, edep haline gelecektir.
temrinlerle onu topluluğumuza mal edebileceğiz. Yolundan birisi bu. Bir hekimin reçetede bize beyan ettiği şeylere uyuyor gibi. Acı da gelse, tatlı da gelse, bize anlatılan şeyleri tekrar ve tekrar yaşayacak ve suratını katiyen hatırdan çıkarmayacağız. Pek çoklarında küfür bir alışkanlığın muktezası, bir ihtiyat olarak mevcudiyetini devam ettirdiği gibi, pek çoklarında da iman ve imana müteallik âli ahlak, alışkanlıklar neticesinde, ihtiyatlar neticesinde mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bizde ahlak rahsı huy haline gelecek ve artık hiçbir hadise onu söküp atamayacaktır. Bunu ilerideki derslerde size arz edeceğim. Ahlakı ruhumuza yerleştirme yollarından bir tanesi dostu ve muhiti seçmem. Muhit ders vermede, iyide de, kötüde de çok müessirdir. Kitaplar kadar müessirdir, muallimler kadar müessirdir, mektepler kadar müessirdir. İyi bir arkadaştan iyi bir komşuya kadar, iyi bir yolculuk arkadaşına kadar, iyi bir mahalle efradına kadar ciddi tesir icra eder fert üzerinde ve fertler üzerinde. Muhiti iyi ayarlama, yaşayacağımız şeylerin bizim topluluğumuz içinde yaşamasın, fert olarak onları bizim yaşamamız için teshil edici unsur olacaktır. Kolaylaştırıcı bir rükün olarak vazife yapacaktır. Kötülerle beraber düşüp kalkma isem, adeta yılana musallat olmuşuz gibi bizi alıp baş aşağı Sadi'nin ifadesiyle, yar besbetter negir taya bi cehim. Kötü arkadaş insanı cehenneme çeker götürür. Kötü arkadaştan, kötü ve şerir komşudan, kötü muhitten, kötü atmosferden içtinap edeceksin. O nisbette ahlak-ı aliye yaşama imkanını bulacaksın. Dönecek, üzerinde duracak, ariz ve amik arz etmeye çalışacağım ileride. Ve diğer ve çok mühim bir faktör, insanda ihsan şuurunun ve ihsan ruhunun gelişmesi ki, benim serlevha ettiğim hadisi şerifin birinci cümlesi olduğu için onu evveliyette ele almayı düşünüyorum. İhsan ruh ve ihsan şuurunun insanda geliştirilmesi, şu ayat-ı tekviniyenin şerha şerha ferdin önüne serilmesi, kitab-ı kebiri kainatı herkese okutturma yolunun bulunması ve her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah'a fertlerin inanır hale getirilmesi hususum. Ve böylece iman, İslam ve ihsan, şuur ve sırrının insanda tecelli etmesi. İnsan kötülüklere karşı kendisini gemlemiş olacak. Fenalıklara karşı da sahaya kamçı olacak. Şevkini artıracak. Kamçılayacak on. O şevk kamçısına indirecek. Ve pervaz edecek yukarılara doğru. Arşiyeler çizecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yerini almaya çalışacaktır. Resul-i Ekrem'in bize getirdiği şeylerin gönüllerimize saygı bulmasın. Onları kabul edip yaşamamız, içimizde ihsan sırrının zuhur etmesine vabestedir. Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmam. Siz onu görmeseniz dahi her hutbeyi bitirdiğimiz söz bu. O sizi görüyor ya. İşte bu sırrı ruhunda yaşamam. Bu sırrın fertlerin ruhunda yaşaması için hangi müesseseleri kurmak gerek? Telkini hangi zaviyeden yapmak gerek? Ne yapılması icap ediyorsa onu yapmak. Fakat bu sırrın ve bu idrakın fertlerde teessüs etmesine yardım etmek lazımdır. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle meseleyi kolaylaştırıcı bu yola sevk edilmişti Allah tarafından. O ister istemez bu yola gidiyordum. Allah bu yolda yürümesini istiyordum. Her fert kendi kendini kontrol edecek. İç müşahedesi ön alacak. Fertler işlerini mürakabe edecekler. Kendi muhasebelerini yapacaklar. Davranışlarını ayarlayacaklar. Her kalpte bir yasakçı olacak. Her ferdin arkasında bir bekçi değil. Her kalpte bir yasakçı olacak. Allah korkusu ayakları kamçılatacak. Ferdi iki büklüm yapacak. Rabbin adını duyduğu zaman ödü kopacak. Ahlak-ı aliye ile mütehallik olacak. Rahmetin arşının astarına tutunacak. ve öylece yükselecek, terakki edecek, miraç yapacak. Bu yola sevk edilmişti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Her sahabi bu şuur içindeydim. Lalu güher gibi tuzaklardan dökülen sözler mahsus buluyordum. Benim okuduğum ayetlerden oraya kadar gelmedim. Ahlak-ı Aliye'yi anlatan bu ayetlerden bir tanesinde de bu husus vardır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِ السُّنَّ وَاُمْيَانًا Rabbin ayetleri yanında zikredildiği zaman kırlar ve sarlar gibi yan gelip yatmaz. Ondan bir şey anlar. Onlar vicdanda bir ürperti meydana getirir. Sair canlılar gibi değil bir gönül taşıdığını idrak ettirir ona. Kur'an bunu anlatıyor. Her sahabi bu işe baştan hazırmış gibi teşne bulunuyordum. Her sahabi bu ruhla meşbu bulunuyordum. Kendi kendini kontrol ediyor ve haklarında gelecek şeylerden tir tir titriyordum. O meclisten içeriye girelim. Karşımıza çıkacak bir iki tablodan İhsan sırrının ve şuurun nasıl geliştiğini beraber görmeye çalışalım. Her sahabide o hava vardı, meçhullerden gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara aleyha melaiketun gıladun şidadun la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun ayeti kerimesini okuyordum. Birdenbire meclisi larzaya getirecek bir hey sesi duyuldum. Ve biraz sonra orada Cebrail belirmiştim. Soruyordum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selamı var. Şu haykıran adama sorun ne diye haykırdın. O ise yerde hele can ve heyecanlar içinde can çekişiyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayat-ı beyinatı okudum Allah korkusundan haykırdı höykürdüm. Kendisini yere attı ve can çekişiyor. Bu vaka veya başka bir vaka. Böyle bir ayet yanında tilavet edilen birisi yine bir meçhul. Bir Allah deyip Resul-i Ekrem'in yanında yıkıldım. Resul-i Ekrem şöyle diyordu. Cehizu sahibekum. Sahibiniz için kalkın kefen hazırlayın. İşi bitiktir onun diyordum. Bir başka defasında Resul-i Ekrem'den bir ayet duydum. Ayet duydu da evinden dışarıya çıkamadım. Ne zaman huzuru Resulullah'a gelmeyi düşünse ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıyordum. Evinde kaldım günlerce. Bu delikanlıyı merak etti sordu Resul-i Ekrem. Dediler ya Resulallah işittik evine kapanmış. Ciddi bir dertle giran feryadı figan etmekte huzuru Risale-i Sena'ya gelecek hali yoktur. Resul-i Ekrem bu delikanlıyı ziyaret etmek için evine gitti. Kapıyı açtı. Resul-i Ekrem'in gül cemalini görür görmez yatağından fırladı, boynuna sarıldı. Sarıldı ama biraz sonra da ayaklarının dibine yıkılıvermişti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşınız için kefen hazırlayın. Allah korkusu ödünü kopardı bunun diyordu. Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdin? Onun inhiraf etmesine imkan var mıdır? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması sağlanı ve zaratı bahis mevzu olabilir mi? Irzı namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? Katiyen ve katibeten. Bir gönül ki o gönülde mehafetullah ve mehabetullah böylesine derinlemesine kök salarsam, onu hakimiyet altına alırsam, onun ödünü koparırsam, ayağının bağını çözersem, elin uzatacağı her fenalıkta ateşten bir kıvılcıma elini uzatıyor gibi çekecek, aman ya Rabbi sana sığınırım diyecektir. Cemaatimizde yapacağımız en büyük armağan, bu ruhun gönüllerde neşvinama bulacağı müesseseleri, misyonları tesis etmem, gelecek nesillere onu hediye etmek olacaktır. Üç asrın yozlaştırdığı milletlerin, manevi hayatını güdükleştirdiği milletlerinin, ancak yeniden böyle diriltme ve ihya etme mümkün olacaktır. Mürde gönüllerimize cennetten gelen kevserler gibi bu hayatlar ancak bu yolla verilebilecektir. Binaenaleyh ahlak-ı aliye-i İslamiye'nin ve Muhammediliğin ki Günümüzde sudan havadan daha çok muhtacız. Gönüllerimize rüsu bulması, kök salması, ihsan şuuru ve ihsan sırrının geliştirilmesine bağlıdır. Cenab-ı Hak bu vadiden vazife görme imkanını elde bulunduran zatları ikaz eylesin, irşad eylesin. Kıyamette nesillerine eğilme imkanıyla onları serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblağan nizam kelamullahil melikil azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
Muhterem Müslümanlar, ahlakı insanın yaratılışının gayesi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu, güzel huylu olmayı, İstediği gibi olmayı ve davranmayı isteyen Allah Celle Celaluhu, bu mevzuda bu ahlakı en güzel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en âli ahlakla donatarak, en mükemmel şekilde önümüze geçirerek, mihrabımıza sokarak bize imam kılmış, kudve kılmış ve onun o yüce davranışlarından ders alma imkanını bizim için hazırlamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam siyeriyle, magazisiyle karşımızda bir imam olarak kıyamete kadar daima önümüzde ve biz cemaat olarak daima onun arkasından güzel şeyleri ondan öğrenecek, onun temsil ettiği güzellikleri temsil etmeye çalışacak ve öylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağız. Katiyen inanıyor ve biliyoruz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinin dışından günümüzde ondan sonra kıyamete kadar Allah'a başka yolla vasıl olmak mümkün değildir. Binaenaleyh beşer her halükarda ona muhtaç. Alacağı en son ve en mükemmel dersi ondan alacak. Onu dinleyecek, gönül hayatını onun sözleriyle ve davranışlarıyla donatacak. O sayede mükemmel insan olacaktır. Zira tekrar ve tekrar arz ettiğim gibi Kur'an onun âli ahlak üzere yaratılmış olduğunu kasemle anlatıyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Kasem olsun ki sen âli yüce bir ahlak üzere bulunuyorsun. El-Hak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yüce ve bu yüksek olan ahlakı en âli şekilde yaşamada dişini sıkmış, dayanmış, hadiseler bıktırıcı, usandırıcı, tedirgin edici hadiseler karşısında asla darılmamış ve kırılmamış. Alabildiğine bir zindelik içinde daima Allah'ın emirlerini yaşamış ve bu mevzuda mukavemet göstermiş. Ne menfi esintiler onu yıldırmış, ne müsbet taraftan gelen mükellefiyetler ağırlıkları onu bıktırmış, ne de semadan ve arzdan inen ve çıkan devahi onda tedirginlik meydana getirmiş. Daima dayanan bir insan olarak yaşamış. Dişini sıkmış ve dayanmış. Maddi musibetlere dayandığı gibi manevi musibetlere de dayanmış. Ve böylece ahlakın en yücesiyle serfiraz olduğunu göstermiş. Ahlakın en başından Rabbin kulluğu karşısında bozgunculuk yapmama gelir. Onun sizin sırtınıza yüklediği mükellefiyet karşısında dayanmak ve darılmamak gelir. İşte en başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır. O bütün insanlığa hak ve hakikate davet vazifesiyle serfiraz edildiği zaman kime ne anlatacağım, kim beni dinler demeden insanların içine dalmış ve hak ve hakikati neşretmiştir. Felaketleri göğüslemiş, musibetten doluya tutulmuş ve yerinde yer onu tehdit eder hale gelmiş. Fakat o bu hususların hiçbirinde en ufak yılgınlık ifade eden bir şey göstermemiş. Rabbisine karşı kullukta daima ciddi bir teslimiyet içinde o kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış. Neşir ve tebliğ alabildiğine zor olmasına rağmen, Kabe'de kalabalık halk içinde Resul-i Ekrem neşri hak yaparken etrafın tehdidini kale almamış. Daima Allah'a ciddi bir teslimiyet içinde bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmış.
bu mevzuda katlandığı, maruz kaldığı şeyleri kitaplar ve yakınları bize naklederken binlercesine şahit oluyoruz. Ben sadece dayanmam, darılmama, yılgınlık göstermemem, gönül verilen şeyde sonuna kadar sebat etme hususunu tendir maksadıyla bir iki tanesini art edeceğim. Belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yan çıkamamış, yanında olamamışlardı. Yanında olmak, zahir olmak şöyle dursun, pek çoğu karşısına çıkmış, bu büyük davada ona kötülük yapmış, onu vazgeçirmek istemişlerdi. Ama o fazilet abidesi, o ilahi meşrelikte çiçekler ve güller açtıktan sonra onların da düşünceleri ve kanaatleri değişmiş. Resul-i Ekrem'e iltihak etmişlerdi ki, o gün olan hadiseleri onlar bize anlatıyorlar. Biri diyor ki ben Beytullah'ın yanında duruyordum. Ciddi bir vakar ve teslimiyet içinde Rabbisine kulluk yapmak üzere Resul-i Ekrem Kabe'nin dış sidarlarından içeriye girdim. Beytullah binasına doğru yaklaştım. Ciddi tazim içinde Rabbisine secde etti. Başını yere koydu, dua etti, yalvardı, yakardı. Kim bilir ne diyordu. Ama tanıdığımız kadarıyla herhalde dediği şey ümmeti ümmetiydi. Zira daha beşikte bunu diyordu. Bezler içinde bunu diyordu. Mahşerde bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti. Onu öyle tanıdık. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koyduğu yine ümmeti ümmeti diyordu. İbni Ebi Muayit Eşkal Kavm hadisin ifadesiyle en talihsiz, en şakî insan kafirlerin kışkırtmasıyla gittiği birisinin kapısının önünde kesilmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini sürükleye sürükleye getirdi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerine koydu secdede. Pis sular akıyordu. Ağır bir baskı boynunun üstüne binmişti. Başı yerde ümmeti ümmeti diyen, onlar için yalvaran, kalplerini yumuşat diyen peygamberin başına işkembeyi koyuyordu. Ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı. Büyük insanın başı yerde yine Rabbi, Rabbi diyordu. Biraz sonra gelişme dönemini yeni idrak etmiş bir genç kız geldi. Ciddi teessür içinde. Gözleri dolu doluydu. Belli ki onun kızıydı. Hazreti Zeynep olsun, Rukiye olsun veya bazı zayıf tarihçilerin Hazreti Fatıma olduğunu rivayet etmelerine binaen Hazreti Fatıma olsun bir şey ifade etmez. İşkembe-i Resul-i Ekrem'in omuzundan atıyor ve gözyaşlarıyla adeta kirlenen mübarek tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran secdeden Resul-i Ekrem kızına şöyle diyordu. La tebki ya büneyyetem. İnnallaha la yudayyu abak. Kızcağızım sakın korkma, endişe etme. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Bir gün gelecek, gelecekler. Etrafında toplanacaklar. Ona dil beste olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insanı için de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bütün inkar ve tezgiflerine rağmen Resul-i Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak, zira kendinden öğreniyoruz. Meseli ve mesel ümmetin kemeseli racülin istavkade naran fecaalen devabu vel feraşu yakane fiha ve ana ahizun bi hücedikum ve entüm tekahhamune fiha. Benim ve ümmetimin misali neye benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adamım. Allah bir ateş yaktı Celle Celaluhum. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler vardı. Ben de eteklerinden tutmuş çekiyorum gitmeyin diye. Onlar tehalük gösteriyor, girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki kıyamete kadar eteklerimizden tutacak bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım talihsizler şekavetlerinin kurbanı olacaktır. Fakat Hazreti Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimat edin. La tebki ya büneyyetem. İnne Allah la yudayyu abak. Ağlama kızcağızım. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
Bu ne yüce ahlaktır. Başına işkembe koyanlara karşı dahi meseleyi dayanmakla, darılmamakla karşılıyor. Sabırla karşılıyor ve vazifesinden zerre kadar dur olmuyor. Durum ne zaman değişti? Nerede düşmanları bu işten vazgeçti? Nerede eteklerine gül atılması gereken bu sultanın eteklerine güller atıldı ve mücevherlerle dolduruldu. Aradan 10-12-13 sene geçmiştim. Kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim. Bu arada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla, silahşörüyle, süvarisiyle, piyadesiyle hücum etmişlerdi. Ve mübarek başı miğferi kırılmıştı. Miğferin halkaları yanağını delmişti, işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Ebu Beyde'nin ödü kopmuştu. Peygamberin kanları akıyor. Dişlerimle sökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırık dişleriyle iftihar ediyordu. Halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisi. Başı yarılmış, dişi kırılmış. Vücudunda yara ve bere meydana gelmiş. Hak ve hakikata sen davet ettiği bir cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış. Kanları damla damla yere damlarken siliyor ve başka bir nebinin durumunu anlatıyordu. Gözümün önünde canlanan bir Allah peygamberi var. Cemaati kendisine kötülük yaptı. Başını dişini kırdı ve yardılar. Kanlar içinde ellerini yüceler yücesine kaldırdı, şöyle diyordu. Kendi de öyle diyordu. Allah'ım mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım cemaatim mağfiret eyle. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Endişesi vardı. Peygamberin başı yarılır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. Allah'ım diyordu. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar. Abdülmuttalib'in yetimi biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar. Bilseler senin nazarında bir serfiraz. Bilseler bir sultan yapmayacaklar bunu diyordu. Helak etme Allah'ım diyordu. Mağfiret et diyordu. Bu ne sabırdır. Başı yarıldığı zaman dahi, dişi kırıldığı zaman dahi dayanma gösteriyordu ve darılmıyordu. Kırılmıyordu. Kur'an yeminle kendisini anlattığı gibi hakikaten öyleydi. Ve inneke le ala hulukin azim. Ben de öyle diyeyim. Ey şanı yüce nebi. Kasem olsun ki sen en âli ahlak üzere yaratıldın. Bu kadar kötülüklerimize rağmen bizi terk etmedin. Hala mescitlerimizde seni anan, hala sana olan aşkıyla inleyen, hala feryat eden, hala zıplayıp kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki taht kurduğu gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacayı sardı, mescide kadar ulaştı. Sokaklarda çirkef atmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun ve bizden ayrılmadın. Bu ne sabır, bu ne tahammül, bu ne âli ahlak. Bir an bize sahip çıkmadan dur olmadın. Kur'an beni bağışlasın. Rabbim beni affetsin. O yüce ruha, Kur'an-ı Kerim'in emrine imtisalen bu şekilde seslendiğinden ötürü Allah beni muahaze etmesin. Aziz Müslüman, evvel ve ahir her şey âli ahlaka bağlıdır. Evvel ve ahir her şey Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısından dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır. Yılgınlık göstermemeye bağlıdır. Azme ve karara bağlıdır. Direnmeye ve direklik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak sökecek. Bir gün gelecek güneş doğacak. Ahlaksızlık hak ile yeksan olacak. Ağlayan gençliğin yüzü gülecek. Belki 25 seneden beri riyakarca olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek. Ölsem bile sona erecek ağlamalar. Ayrı bir dünya olacak. O dünyayı intizar ediyor. Ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi o dünyanın huzurunu kulaklarımızın ensesinde, burnumuzun dibinde burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu recamızda bizi haybete mahkum etmesin. Kusrana mahkum etmesin. Sultan-ı Zişan olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. Ela inne ahsenel kelam ve ablevel nizam selamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kurel kuranu festemû lehven situl allekum turhamun.
Muhterem Müslümanlar, Müslüman bir gönül eridir. Müslümanı tanımak isterseniz onu kendi davranışları içinde aramak lazımdır. Mümin kendi davranışlarıyla kendisine mümin dedirten kimsedir. Gönlü aydın, içi aydın, duyguları hüşyar, kafası işleyen, terkip kabiliyetinde insandır. Rabbi hesabına ondan gelen fermanları dinlediği zaman körler sağırlar gibi onun üzerine yan gelip yatmaz. Rabbim beyanı diye gerekli tazimat ve tekrimatı gösterir. Rabbinden gelen her şey pratikte ve hayatta hemen onda makes bulur. Sözünden daha çok o yaşar. Yaşadıklarına yer yer tercüman olsa bile fakat yaşadığı dediğinden daha çoktur. Bu bezle, bu devran o türlü müminlere şahit olmuştur ki bütün hayat boyu söyledikleri söz, bütün cümleleri toplasanız mümin olduktan sonra 500 cümleye varmaz. Fakat öyle şeyler yapmışlardır ki binlerce mücellet kitabı bir araya getiren insan onun aşrı mişarına varacak şeyi yapamamıştır. Bana bir mümin kalsın da Mus'ab İbni Ümeyr'in 500 kelime söylediğini söylesin. Mevazide, siyerde bu mevzuda bir şey bulamayacak, bana anlatamayacaktır. 18 yaşında düğün evine girer gibi Müslümanlıkla zifaf olan Mus'ab bin Umeyr 18 yaşından sonra vefat edeceği ana kadar bütün hayat boyu konuştukları şeyler 500 kelimeye varmıştır diye bana birisi çıksın da söylesin. Ben kendi beyanlarımdan vazgeçeceğim. Hakikat erleri davranış erleridir. Hakikat erleri, fikir erleri ve fikrini yaşayan hakikat erleridir. Biz davranışlarımızla müminiz. Davranışlarla mümin olmayı bıraktığımız günden bu yana da derbeder ve perişan bulunuyoruz. Müslümanlığı debdebeli ve muhteşem sözler içinden, çalım satarcasına başkalarını anlatmaya kalktığımız günden bu yana, nefsimizi anlatmayı terk ettiğimiz günden bu yana, ona çeki düzen verme işini, ulesini bıraktığımız günden bu yana berbat ve perişan olduk paymaliz. Ayaklar altındayız. Müslüman davranış insanıdır. Bana bir Müslümanın namaz kılarken secdede iki defa inlemesi, bir nasihatçının 50 defa beni kükretmesinden çok daha fazla tesir icra eder. Bana bir müminin Rabbin huzurunda inanmışsam, yüzünde göstereceği iş mizaz çok daha fazla müessir olacaktır. Ben Ehlullah'tan hakikat erlerinin huzurunda oturdum. Ehlullah meclislerinde bulundum, omuzlarımı okşadılar çocukken. Fakat Rabbimin adını, Peygamberimizin yüce ismini duyduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlayan Ümmi ninemin bana verdiği dersi veremediler. Çünkü o Rabbimin adını duyduğu zaman bulgur gibi kaynıyordum. Hazreti Muhammed dendiği zaman rengi sararıp soluyordum. Ve ben endişe ediyordum, başını secdeye koy da kalkamaz bu kadın diye. Bir ümmiye kadar nasiha olamadılar, vaiz olamadılar. Ben kendi cemaatime nasih ve vaiz olamadıysam iç boşluğundan ve kopluğundan, gönül eri olamayışımdan, yoksa bu kadar ehlullah geçinen insanlar var, nerede Müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerde kopluk var, boşluk var. Demek ki biz hak ve hakikat kâmeti kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın hali? İç sesimizi duyuramıyoruz. Gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz. Çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hirfani olduğumuz için hirfanilik bütünüyle içtimai hayatımızda aksetmektedir. Biz bağışlayın bir yığın lafazandan ibaret, bir yığın diyalogdan ibaret, bir yığın felsefi diyalektik yapan gafillerden ve nadanlardan ibaret,
bir asır, çeyrek asırdan bu yana sizi ifade eden aldanmış kimseleriz.
Aldattık, hakikat eri olamadık. Teker teker her birerlerimiz omuzlarımıza yükseldik. Nerede tatlı, suz işi, iç yakıcı bir name tutturduysak, arkasından cüzdanımıza gelecek şeyi hesap ettik.
Ve yığın yığın kurban verdik. Bir kurbanla bu millet hallolurdu, yığın yığın kurban verdik. Hevesine kurban gidenler, midesine kurban gidenler,
bağırsağına kurban gidenler, ikbaline kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar, size nasihat edenler,
bizim gibi gafiller, size hakikat adına tercüman olamadık.
Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır, o havayı estirebilirseniz gelir insanlar. Bırakın yalanı ve kizbi. Bırakın davranışlarınızdaki suniliği.
Siz davranışlarınızda hakikat gamzedin. Söz söylemeye lüzum yok. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar etrafınızda toplanacaktır.
Mus'ab. Mus'ab dediğim için onu anlatayım. 50 anlattımsa 51. olsun, mazur görün.
Resul-i Ekrem bezmine girmişti bu bir delikanlıydı. Hevesatını aşacağı günde girmişti. Anası her gün beklerdi, kapıyı açardı, saçlarını okşardı, Mus'ab'ım derdi, tüyden döşekleri altına sererdi. Şimdi mi kahvaltı yaparsın oğlum, sonra mı yaparsın derdim. Hayat kendisine güldüğüm ve hayat bütün rehavetiyle çepeçevre kendisini sardığım, rehavetin bir atmosfer halinde kendisini boğacağı zaman, birdenbire Mus'ab Kabbab bin Eret vasıtasıyla Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağında. Beyninden vurulmuş gibi İbn Erkam'ın evine koştum. Gün o gün, ondan sonra da bir daha ayrılmadım. Sessiz samit infial içinden el pençe divan duruyor, delikanlı Resul-i Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan.
Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dediyse gitti, vazife yaptım. Kur'an konuştum. Kur'an düşündü, Kur'an'a tercüman oldum. Kur'an koktu, Kur'an aksettim. Ve hasbini içinde yine postuna sarılım. Yumuşak döşekleri önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan. Mekke-i Mükerreme'ye dayanamadı, döndüm. Medine'ye hicret fermanı çıkınca bu defa da oraya hicret ettim. Ana, yurt, yuva, yumuşak döşekler ve sofralar, her şey terk edilmişti. Yine Samit'in faali içinde böyle duruyordum. Mescid-i Nebevi kerpiçten yapılmış duvarlarıyla, hurma elyafıyla kapanmış tavanıyla, kurma sütunlar ve direkler üzerindeki kaideleriyle basit Mescid-i Nebevi maddi yapısı itibariyle bu kadar mukassi fakat arş-ı azam kadar âli Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem o mescitte parmağını kaldırıyor, Mus'ab'ı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor. Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyor. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rehavet vardı. Ve şu haline bakın, elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emir ver de yapalım. O hep verilen emirleri Samit infiali içinde yapmış. Nihayet Uhud sarpına kadar, sarp kayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dilvesti olacaktı.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını sırtına taştım.
Teberrüken ehlullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştım.
Taktı, uçuyor gibiydi, kanat almış uçuyor gibiydi. Yine sessizdim. Yine Samit'in faali içindeydim.
Ancak Resul-i Ekrem'e kalkıp inen kılıçlar, orada Resul-i Ekrem'e varılmaz olduğunu Mus'ab'ı görünce anlayıverdiler. İbn-i Kamiye üzerine yürümüştüm. Kılıçlarla onu budarken, Resul-i Ekrem'i aşmaya doğru geçerken sessiz adam ateş kesilmiştim. Kol böyle gidiyordu, yine kalkıyordum. Böyle kesiliyordu, yine kalkıyordum. Bu kol da düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynuna kılıç darbesi inince bir bu kaldı diyordum. Ve yere kapanırken de sessiz yine. Yüzünü kuma gömüyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyor. Biliyor musunuz Mus'ab niçin yüzünü sakladı? Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle?
Bilemeyiz ya Resulallah.
O kendisi de benim önümde bir sütre olarak yıkıldıktan sonra bana bir şey olacağını düşündü, bir şey yaparlar diye düşündüm. Ve kendi kendine düşündü. Benim gözüm göre göre Resul-i Ekrem'e bir şey yaparlarsa, kolum yok ki kılıç kullanayım, kolum yok ki sancak tutayım, başım yok ki kalkandır diye uruza kullanayım. Ve ben bu halimden Allah'ın huzuruna gidersem, Rabbim bana derse ki, Musab Resulullah'a dokundular, sen nasıldın? Derse ben ne derim, onun için yüzünü saklıyordu diyor. Sessiz insan, dağ kadar iş yapıyor. Musab'ın işini kaptağına yükleseniz eritir kaptağını. 25 yaşındaki delikanlım, daha bıyıkları yeni terleyen delikanlım, Kur'an bana omuz ver dediği delikanlım, lebbeyk deyip Kur'an'a omuz vermeye koşan delikanlım, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyor. Onda laf ve lafazanlık yok, onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyor. Mümin onu yapacaktır aziz Müslüman. Mümin onu yapacaktır şerif Müslüman. Lafla değil meselem, davranışlarla, iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbest olmakla. İktiza ettiği yerde haysiyet ve namus her şeyi orada dökmekle. İkbal hırsı bizi öylesine kıskıvrak sıkıştırmış ki, cephe teşkil eden, inkarcılık karşısında, ilhat karşısında, yani bağışlayın Mao'nun ve Lenin'in uşakları karşısında, vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlılar dahi, bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dilbeste olma yok. Demek ki davranışlarda Müslümanlık yok. Ve beni dilgir ve tedirgin eden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kok yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali sırtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse, selam sana ya Resulallah, iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler, hakikat erleri kalmadım. Silahla iş yapacak lafazan ve gevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yazmaya döken bir kısım gafil ve nadanlar var sokaklarda. Bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden, gönülden ve histen mahrum, zavallı kılıflar var, kalıplar var sahneden. İş bitmiş diyeceğim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki, bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanları ihsan eylesin. Mütemerrit gönüllerimizi uyarsın. Hakikati ona duyursun ve doyursun. Ve bizi manevi açlıktan halas eylesin. Aziz Müslüman, şunu arz etmek istedim. Dil insanı cennete götüren mühim bir vasıtadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıta, bir vesiledir. Dil insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil insanı alayilliğini kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil insanı alayilliğini kemalata çıkarır. Dil Kur'an'a tercüman olursan, dil hakikat adına tercüman olursan, o dil insanı alayilliğine çıkarır. Ve dil lafazanlıkta kullanırsan, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam, o dil insanı baş aşağı cehenneme götürür. Rabbim kötü dile sahip olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsanda en mübarek uzuv budur. İnsanda en berbat edici, batırıcı uzuv da yine budur. Buraya sahip olun, Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete gireceğinize kefil olurum. Bunu güzel kullanın. Bunu irşat ve tebliğde kullanın. Bunu hakikate aşina gönüllerinize tercüman olmada kullanın. Ben size kefil olurum diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sizi ve bizi iki canın derbederliğinden halat eylesin. Aziz ve şerif eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblağan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el kur'anu festemmû lehven situ leallekum turhamûn.
Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bize her nimetinin içinde yaşadığımız dünyaya göre adi bir şartı ve bir sebebi vardır. Her nimet bu şart ve bu sebebi bulunca gelir. Ve biz o şart, o sebebi yerine getirdiğimiz, o şart ve o sebeple o nimeti istediğimiz zaman o nimete mazhar oluruz. Meccani olarak fevkaladeden Rabbimizin bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sonsuz lütufları düşünülebilir. Fakat o lütuflarının geliş yolunu bize gösteriyor. Lütuflarından istifade yolunu bize gösteriyor. Lütuflarının kaidesine dikkati çekiyor. Şu şartlar ve bu sebepler diyor. Ancak o şartlarla ve o sebeplerle bize lütfedeceğini ifade buyuruyor. İşte buyurun cennet. Cenneti Allah bize vaat ediyor. Ama evvela diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar ki iman etti ve salih amel yaptılar. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا Cennet-ü Firdevs onlar için konacak bir yer olur, konak olur. Muhabbeti ilahi istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin. Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Ama onun için Rabbimiz vaz ettiği bir sebep var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّمْ Onlar ki iman edip salih amel yaptılar. Allah Celle Celaluhu kendisi sever onları. Mele-i alemin sakinleri de sever. Yerde de hüsnü kabul vaz edilir. Onun için bir vüd vaz edilir, sevgi vaz edilir diyor. Şartıyla söylüyor vereceği lütfu ihsanım. Nimetini sebebiyle size arz ediyor, takdim ediyor. Her nimet onu getiren bağlı bulunduğu sebebiyle gelir. Her nimet Rabbimiz tarafından hangi şartın üzerine bir kaidenin üzerine oturtulur gibi oturtulmuş da o kaideye sahip çıkılmakla elde edilir. O kaideye sahip çıkılmakla mazhar olunur. Bunun gibi sağlam bir içtimai Rabbimizin bir nimetidir, bir lütfudur. Huzurlu bir toplum Rabbimizin bir lütfudur. Saadet içinde bir millet olma Rabbimizin bir lütfudur. Fakat bu lütfa mazhar olmanın da kendisine göre sebebi ve şartı vardır. İnanan insanlar kendi aralarında vifak ve ittifak içinde olacaklar. Huzurlu bir cemaat vaat etmesinin şartı ve sebebi budur. Ne zaman bir toplumu sevk ve idare edenler, bir cemaate çeki düzen verenler, bir cemaatin yanlanmasını, yönlenmesini ayarlayanlar bu işe riayet edecekler. Bu şart ve bu sebebe temenna duracaklar. O zaman Rabbim bize huzurlu bir cemaat ihsan edecektir. Fahri kainat efendimizin en birincim, birinci işleri arasında olanlardan birinci işim, cemaat arasında bu sıhhatli topluluk şuurunun, cemaat şuurunu meydana getirme meselesiydi. Ve Rabbim de bu lütfu ona ihsan eyledi. Bu lütfu ile onu serfiraz kıldı. Arkasından da huzurlu bir cemaat geldi. Saadetli bir topluluk teşekkül ettim. Cemaat arasında keyfiyet şu idi. Evvela kendileri kine ve öfkeye kapılmayan, kapılıp da yanlış karar vermeyen bir insandı. O böyle anlatılmaz. Kapılıp da yanlış karar vermeden mualla ve müberra bir kâmet idi. Hayatında hiçbir zaman hislerine kapılmadım. Kapılıp da yanlış karar vermedim. Gösterilemez bu. İçinden bir şeyler geçmiş olabilir muktezai beşer olarak. İmamımız olduğu için. Fakat Rabbimiz inayetine, inayetle imdadına koşmuş, inayetle el uzatmış, inayetle elinden tutmuş, o işi ona yaptırtmamıştır. O pak, temiz, damen hiçbir zaman bu türlü şeylerin içine girmemiştir. Evvela kendisi kinin ve öfkenin insanı değildi. Arkasından cübbesini tutup sertçe çeken ve ver babanın malından mı veriyorsun diyen yeni Müslüman olmuş bir toy delikanlıya tebessüm ediyordu Buhari Müslim'de görüyoruz. Verin buna istediği şeyi diyordu. Kendi peygamberine hakaret ediyordu. Peygamberinin cübbesini çekiyor bir bakıma onu tartaklıyordu.
Halbuki Resul-i Ekrem o devreyi gözü dönmüş kafirlerin Mekke'deki putperestlik döneminde çoktan geride bırakmıştı. Ama Medine'de yeni bir mümin, daha koyu bir delikanlı, Peygamber'e karşı edebi bilemeyen bir isim, cübbesinden tutuyor ve çekiyordu, ver babanın malından mı veriyorsun diyordum. Dönüyor nebiler nebisi hiç öfkelenmiyor. Tebessüm ederek şöyle buyuruyordu, verin buna diyordum, verin gönlünü hoşnut edin diyordum. Zülhüveys ile Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyordum. Vallahi bu taksimde peygambere adil olmadın diyordum. Peygambere adil olmadın diyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yazık sana, ben de adil olmazsam kim adil olur diyordum. Onu da hoşnut ediyordum. Haysiyetine dokunduruldum. Gururu kırıldım. Hatta nübüvvetine bir şeyler atıldı. Devrelerde, dönemlerde dahi meseleleri çok rahat karşılamış, çok rahat olmuş ve kimseyi rahatsız etmemiştir nebiler nebisi. Bu çevreye öylesine intikal etmişti ki ashabı arasında şu durumu görürüz. Bir Ammar İbni Yasir vardır, fakir bir ailenin çocuğu. Aleyhissalatü vesselamın yanında büyümüş, dünya adına hiçbir muamelesi olmayan fakir bir insan. Bir de büyük orduları dize getiren Halid bin Velid vardır. Mahzum oymağının şerefli insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mürafaada Ammar'ı haklı çıkarınca rahatlıkla bu büyük kumandan kalkar, Ammar İbni Yasir'in cübbesinin eteklerinden tutunur ve yalvarır. Allah aşkına Ammar beni affeyle der. Ona karşı haşin ve hırçın bir söz söylemiştir. Allah aşkına Ammar beni affeyle der. Büyük kumandan. Sasani'yi bir darbeyle yıkan, Roma İmparatorluğunu bir darbeyle yerine bir eden, teveccüh ettiği cephede daima zafer getiren ve arkasında ordusu kılıcı elinde onun gözünün içine bakan büyük bir kumandan. Fakir bir insanın cübbesinin eteklerinden tutunur. Allah aşkına beni affeyle der. Bu Resul-i Ekrem'in cemaati. Ve tabloyu en büyüğünde tamamlayalım. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ile Ömer arasında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk oldu. Hazreti Ebu Bekir ona bir şey yaptığı kanaatine varmıştı. Onun canını sıkmış olma kanaatine varmıştı. Sonra da gitti dedi ki, ya Ömer, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bana hakkını helal et. Sana kızdım, biraz canım sıkıldı. O da bir şey söylemeden kalkıp çekip evine gitmişti. Hakkımı helal ettim dememiş. Nihayet beşer de onlardan. Fakat geriye dönmesini biliyorlardı. Hakkını helal etmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi risalette, huzuru risalette nahiye koştum. Efendimiz oturduğu yerde oturuyordum. O gezerken tevazuünden cübbenin bir tarafı da böyle sarkardı. İyice iki büklüm olmuş yan yan Resul-i Ekrem'in yanına kadar geldim. Daha karşıdan görünce Resul-i Ekrem, Ebu Bekir dahi dar olmuşluk içinde geliyor buyurdu. Bir şey var herhalde. Oturdu, edeple oturdu, diz dize geldim. Ya Resulallah dedi. Ömer'le aramda bir şey oldu. Sonra hakkını bana helal et dedim. Hakkını bana helal etmedi. Gitti eve, ne yapacağım bilemiyorum. Ben dedim sana geldim. Biraz sonra Hazreti Ömer eve gitmişti ama rahatsız olmuştum. Temiz vicdan nasıl böyle bir şeye katlanır ki? Daha evde oturmadan, ayağını büküp oturmadan Resul-i Ekrem'e gideyim. Ebu Bekir'i affetmediğimi söyleyeyim, beni affetsin. O da koşa koşa oraya gelmiştim. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturmuştu, size vermiştim. Ya Resulallah beni bağışlayın. Ebu Bekir affedilmesi gerektiği yerde affetmedim. Allah Resulü sadık dostu adına biraz canı sıkılmıştım. Ashabımı, sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Ebu Bekir'e ilişmeden vazgeçmeyecek misiniz? Hala ona dokunacak mısınız? Alem inkar ederken o sahip çıktım. Alem beni bırakırken zahir oldu, arkacı oldum. Manzarayı şedid görüncem, havanın şimşekli olduğunu görüncem, yıldırımların sert geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir bize geldi. Ya Resulallah, kusur ve kabahat bendeydi, Ömer'i bağışlayın diyordu. Onun canını ben sıkmış, onu huzursuz ben etmiştim. Tedirgin olan o idi esasen, ben onu rahatsız etmiştim. Sahabide anlayış bu idi. En can alıcı noktada dahi, kılıcın sineye saplanacağında dahi muvazene ve muakale, akıllı hareket etme ve dengeli hareket etme devreye girer ve sahabide denge olduğunu gösterirdi. Zübeyir bin Avvam bir haksızlık karşısında kükremiş, Seyyidina Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. O kendine göre içtihad etmişti. Ve içtihadında da haklıydı. Nasıl çıkmasın ki o güne kadar bütün haksızlıkların karşısına çıkmıştım. Ali Efendimiz'in haksızlığı yoktu ama Zübeyir bin Avvam o ana kadar haksız görüyordum. Daha 8-10 yaşındayken Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıcını çekip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştığı zaman "Ya Resulallah işittim, Mekkeliler seni tutmuş yakalamış ve şehit etmişler. Ne yapacaktın? Bu kılıcımla onları delik deşik edecektim." diyen Zübeyir bin Avvam 10 yaşında devreye girmiş bir insandım. Ve Resul-i Ekrem'in başında hayatının sonuna kadar perdedar olarak beklemiş bir insandım. Fatih bir ordu bir tarafa sevk edilirken seni bu orduya kumandan tayin edelim dediler çünkü sen becerirsin bu işi. Vallahi ben Resul-i Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Benim bu bezmimi bozmayın böyle devam etsin istiyorum diyen bir insan bir gün Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Dayı hala çocuklarıydım. Kılıcını çekmiş karşısına çıkmıştım. Ya Ali Muaviye karşısında veya Ayşe karşısında haksızsın. Hazreti Osman'ın katli mevzunda dehlin var mı yok mu haksızsın diyordum. Seyyidini Hazreti Ali vekarla çağırdım. O Safiye'nin, büyük Safiye'nin büyük oğlunu. Resul-i Ekrem'in iftihar ettiği halasının oğlunu. İftihar ettiği hala zadesinin karşısına çağırdım. Halam oğlu gel dedi sana bir şey anlatayım. Kılıçlar kından çıkmıştı. Ve kılıçlar insanı delik deşik etmeye müheyya hale gelmişti. Öfkeler alabildiğine kabarıktım. O esnada insan bir kere yola girdi mi geriye dönmesi düşünülemezdi. İşte Zübeyir bin Avvam da böyle bir atmosfer içinde Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. Gel halamın oğlum. Yapacağını yap fakat sana bir şey anlatayım. Hatırlarsın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk senle ben. Senle benim hakkımda bir şeyler konuştum. Ve sonra döndü sana dedi ki Zübeyir bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın Ali haklıdır diyordu. Bir aralık elini kafasına götürdü eyvah. Ali ben yeni hatırladım onu. Kabahat kusur bendeymiş. Kılıcını kınına soktuğu geldiği yere döndü. Sahabi buydu işte. Kazim-ül Gayz idi sahabim. Öfkesini yerinde yutan bir insandım. Kin ve nefret cehennemden ateş dalgaları haline gelsem, onu dilinde ve bağrında söndürecek kadar bu mevzuda cesur ve kararlıydım. İçtimai vahdet bozulmuyordu. İçtihatlar oluyor ama Müslümanların birliği bozulmuyordu. Gelişi güzel birbirlerine hücum etmiyorlardı. Dil uzatmıyorlardı. Ayıp ve kusurlarını ortaya dökmüyor, Müslümanın haysiyet ve namusuyla, gurur ve onuruyla oynamıyorlardı. O sahabiydim. Bir sahabi hayatının hayatımızda yeniden ihyasını düşünen bizler. Bin derbederlik içinde bizler. Bin perişaniyetin bizi boğmaya çalıştığı dönemde bizler. Sahabi ruhuna sudan, havadan, ekmekten daha fazla muhtaç olduğumuzu idrak etmişlik içinden. Rabbimizden diliyor ve dileniyoruz, bizi o ruhla payidar eylesin. İttifak ve vifakımızı bozmasın, bulandırmasın. Birliğimizi bozmasın. Müslümanları birbirine sevdirsin. İnanan insanlar arasında vahdet meydana getirsin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam.